Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
var. Biraz da Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki...
Biraz da Fransa seçimlerine
bakalım. Dünyanın dört yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 12 Mart 2021 Cuma, bir haftayı daha kapatıyoruz. Gündem yoğun, hemen özetlerle başlamak istiyorum yayınımıza, dünyadan özetlerle. Vaka sayısı 118 milyondan fazla dünya çapında COVID-19 krizinde, artık birinci yılı dün itibariyle pandemi koşullarında tüm dünyada yaşadığımız doldu. Can kaybı 2 milyon 700 bin civarında. Amerika, Hindistan ve Brezilya en çok etkilenen 3 ülke biliyoruz. Aşılama kampanyaları sürüyor. AstraZeneca aşısıyla ilgili bugün notlar var. Danimarka, Estonya, İzlanda, İtalya, Litvanya, Letonya, Lüksemburg, Norveç'in ardından Romanya ve Bulgaristan'da da AstraZeneca aşısı yan etkilerinden ötürü askıya alınmış gözüküyor. 17 AB ülkesine dağıtılmıştı. Boris Johnson'ın tepkileri var. Ve Dünya Sağlık Örgütü ise etkileri yan etkilerinden daha önemli açıklaması yapmış durumda. Birazdan detaylarını aktarmaya çalışacağım, zamanım el verdiği ölçüde. Avrupa Birliği Johnson & Johnson ilaç bölümünün Johnson Silak'ında aşısına onay verdi. Amerikan yönetimi pandeminin birinci yılında kolları sıvamış gözüküyor. Joe Biden yönetimi ekonomi kurtarma paketini onayladı, imzaladı Joe Biden, Amerikan Başkanı, ve ardından ulusa sesleniş konuşması yaptı. Aktaracağım birazdan. Dış politikası Amerika'nın hareketli. Haftaya Çin'le zirve var. Rusya, ABD, Çin rekabetini aktarırken Alaska'daki bu zirveye dair pozisyonları da aktaracağım birazdan sizlere. Orta Doğu'da İsrail'den, Suriye'den başlıklar da var. Ama Türk dış politikasında önemli gelişmeler var. Çünkü Amerika, Türkiye'nin Mısır'la ilişkilerini sıkça tartıştık. Burada değerlendirmeler de aldık. İsrail'le ilişkiler, Yunanistan ve Türkiye karşısında Doğu Akdeniz'de oluşan bloğu almıştık. İşte Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu dikkat çekici bir açıklama yaptı Doha'dan dönerken. Ve bu açıklamada da Türkiye'nin Mısır'la diplomatik temaslara başladığını söyledi. Daha önce istihbarat bağlamında temaslar olduğu bilgileri vardı ve artık bu işin diplomasi boyutunun da çalıştığı yönünde açıklama var. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu konuda açıklama yaptı. Tabii El-Sisi hükümetine Türkiye çok sert tepkiler 2013'ten bu yana, Müslüman Kardeşler iktidarı devrildiğinden bu yana çok sert tepkiler verdiği için bu iş nasıl olacak diye merak ediyor Rus hep beraber. Dün de Musa Özurlu'yla Mısır meselesini Arap kamuoyunda Türkiye'nin tartışılma biçimini konuşmuştuk, anımsayacaksınız. Böyle bir de gelişme var. Orta Doğu'dan başlıklar var. Suudi bloğunun Yemen Savaşı bu ay bir 6. yıl dönümünde, artık 2015 Mart'ında başlamıştı. Hala devam ediyor. Biden yönetimi farklı tavır aldı Trump'tan. Ensarullah hareketi, Husiler diye daha çok anılıyor, terör örgütleri listesinden çıkarttı. Suudi Arabistan'a zaten Cemal Kaşıkçı cinayetinden öfkeleri vardı demokratların. Desteği çektiğini duyurdu. Ama ne oluyor, ne bitiyor? Yemen cephesi dünyanın en büyük krizlerinden bir tanesi. Yemen savaşı, Suudi bloğunun 6. senesinde. Biraz Yemen'e bakmak istiyorum bugün haftayı kapatırken. Yemen'i çok yakından takip eden gazeteci yazar Erman Çete'ye bağlanacağız. Nedir son durum? Suudi topraklarına, petrol tesislerine füzeli saldırılarla 5 yıldır Yemen'de verilen savaşı taşıyan Ensarullah hareketine de birlikte bakacağız programın ikinci yarısında. Başlamadan hemen frekanslarımızı tekrar edelim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'den 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden cep telefonu uygulamasıyla yine Türkiye'nin her yerinden bizi dinleyebilirsiniz. YouTube linkimiz de var, onu da biraz önce paylaştım. Twitter'dan da, o linkten de bizi YouTube kanalından izleyebilirsiniz diyelim. Başlayalım Eksen'e. Evet. Evet, pandeminin birinci yılında önce size Birleşmiş Milletler'in son açıklamasını aktaracağım. Dün de geçti, birkaç haftadır sık sık geliyor bu haberler. Dünyada gıda krizinin çıkabileceğinin işaretlerinden bahsedip duruyordum. Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı'nın 30'dan fazla ülkede 34 milyon insanın kıtlığın eşiğinde olduğu Güney Sudan'ın Pibor bölgesinde annelerin çocuklarını ölü hayvan derisi ve çamurla beslemek zorunda kaldığı gibi çarpıcı açıklamalarının yer aldığı bir gıda güvenliği ile ilgili BM oturumu vesilesiyle bu bilgileri aktarmak istiyorum. İnsanlar aç kalıyorlar ve pandeminin etkisiyle durumları daha da vahim olacak. Öyle gözüküyor gelişmeler. 21. yüzyılda dünyada açlık krizi diye bir kriz yaşanabileceğini bize giderek işaretlerini veriyor. Bunu önce aktarmak istiyorum COVID haberlerine başlamadan önce. Şimdi COVAX kapsamında aşı programı, daha yoksul ülkeler, gelişmekte olan ülkelere aşı sağlanması. Mayıs ayına kadar 237 milyon yeni tipte COVID-19 aşısı sevk edilmesinin beklendiğini Dünya Sağlık Örgütü açıklamış durumda son gelinen noktada. Bir kısım Afrika'ya aşılar teslim edilmişti. Ben de aktarmıştım Afrika ülkeleri başta olmak üzere. Çin'den açıklama var. Dünya Sağlık Örgütü ile ilgili işbirliğini, bu virüsün kaynağını bulmaya yönelik devam ettireceklerini dile getirdiler. Ancak COVID-19 gündeminde bugün en çok AstraZeneca aşısı ve Avrupa ülkelerindeki kullanımı tartışılıyor. Çünkü 9 ülke, ki başka ülkeler de katıldı, son dakikada bir iki ülkeyi daha dahil ettim, kan pıhtılaşmasına neden olduğu gerekçesiyle Oxford Üniversitesi'nin geliştirdiği AstraZeneca'nın aşısının kullanımını askıya almış durumda. İtalya, Avusturya, Norveç, Danimarka, Estonya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, İzlanda, Romanya ve Bulgaristan. İtalya'da iki kişi hayatını yitirmiş bu yüzden. Bunlara son tarihte Bulgaristan, evet, Romanya eklendi. Fransızlar etkili açıklaması yapıyorlar. Dünya Sağlık Örgütü'nden de en son Margaret Harris'ten bu konuda açıklama geldi. COVID-19'a karşı olumsuz verilere ağır basıyor etkinliği görüşünü dile getirdiler. Ama bu 9 ülke biraz temkinli davranacak gibi gözüküyor. Britanya tabii Oxford AstraZeneca aşısı, tırnak içerisinde İngiliz aşısı diyebileceğimiz bir aşı. İngiliz hükümeti tepki gösterdi duruma. Boris Johnson hükümeti hem güvenli hem de etkili diye açıklamalar geldi. Ama tabii EMA özellikle kendilerine yapılan raporlamaları duyuruyor. Avrupa İlaç Ajansı, ki 22, en az 22 kişide kan pıhtılaşması rapor edilmiş durumda. Şimdi Fransa'nın tabii açıklaması geldi. Fransa'nın bu aşı şefi, aşı işlerinden sorumlu yetkilisi çok etkili diye açıklama geldi. Bir destek çıktı AstraZeneca'ya. Boris Johnson da tabii tepki gösterdi olup bitenlere dair. Aşı programının da bir başarı olduğunu, zaten kendilerinin de uyguladığını anımsattı. Bu yan etki konusunun abartıldığı görüşünü dile getirdi efendim. Böyle bir AstraZeneca tartışması patlak vermiş durumda. Onun dışında Avrupa'dan, Amerika'dan başlıklar var tabii. Birazdan Joe Biden'dan Amerika'yı aktaracağım size. Fransa'da Sağlık Bakanı açıklama yaptı. Olivier Véran diyor ki her 12 dakikada bir hasta yoğun bakıma alınıyor. Hakikaten parlak değil Fransa'da durum. Almanya'da ise bir şekilde bu krizin kademeli olarak hafifletilmesi açıklamaları yapılmıştı. Ama öte yandan da Almanya belli yerlerde kapanmaya gidebilecek. Yine 9.000, 10.000 civarında vaka sayılarını düşüremediklerini belirtmek gerekiyor Almanya'da. İtalya'da aynı şekilde düşük riskli bölgelerde biraz yumuşama var. Türkiye'deki gibi biraz uygulanıyor aslında. Farklı farklı uygulamalar. Bir yerlerde işte COVID'siz tren seferleri başlatılıyor. Efendim, COVID'siz uçuşlar başlatılıyor. Bütün dünyada aşağı yukarı, 3 aşağı 5 yukarı aynı durum var. İsveç prensesi ve eşi Kral Gustav'ın ailesinden bahsediyorum. Onlar da COVID-19 pozitif çıkmışlar. Polonya, kara senaryo gerçeğe dönüşüyor. 3. dalga deniliyor. 21 bin vaka tespit etmişler Polonya'da. Vaka sayısı 1 milyon, 2 milyona yaklaştı. 1 milyon 800 küsur. Polonya'da da tam kapanma yeniden gündeme getirildi. Rusya'da 9700 yine 10.000'in altına düşmüş vaziyette 3 gündür. Rusya'nın görece durumu daha iyi diye bir görüş sürekli aktarılıyor ama aşağı yukarı rakamlar da bu şekilde. Sputnik V aşıları da dünyada yayılıyor. 50. ülke hala Avrupalılar, Batılılar onay vermiyorlar ama Namibya'da Afrika ülkesi 50. ülke olmuş Sputnik V aşısını onaylayan. Ermenistan ve Azerbaycan'da bu arada Sputnik V aşıları onaylanmış durumda. Sağlık Bakanı'nın açıklamaları var. Bir de Güney Afrika'da Zulu kabilesinin lideri Zulu Kralı ki önemlidir Güney Afrika için. Goodwill Zwelithini hayatını yitirmiş. Diyabeti de varmış zaten. Bu Covid'le de bağlantısı olabilir diye iddialar vardı ama tabii ne kadar doğru bilmiyorum. Yanlış da çıkabilir. Onlar da bu Covid pandemi koşullarında krallarını yitirmeyi konuşuyorlar. Türkiye'de 24 saatte 63 can kaybı, 14.046 yeni vaka açıklandı. Tabii birinci yıl dönümü açıklamaları var. Hükümet çok başarılı yönettiği iddiasında bu krizi. İkinci doz dahil olmak üzere toplamda 10 milyonun biraz üzerinde aşılama var. Tabii ilk doz, ikinci doz diye de ayırmak lazım. İkinci dozu alanlar da bu rakama dahil. Ve 1 milyon 300 bin kişiden bağışıklık tespit edilen ikinci dozu da olan 10 küsür milyonun 1 milyon 300 bini ikinci dozu da almış. 852'sinde Covid-19 tanısı konulmuş ama bunların çok azı 5'i sadece yoğun bakıma alınmış. Bilim kurulu üyesi Profesör Necmi İlhan çok başarılı olduğunu aşının sonucuna varmış bütün bunlardan. Sağlık Bakanı birinci yıl dönümünde açıklama yaptı. Kabus devam etmeyecek. Aşılamaya hız vereceğiz ve bundan kurtulacağız dedi özetle. Cumhurbaşkanı'nın da açıklamaları var bu konuda. Belli şartlar artık, yani Batı'da da bu yapılıyor. Kafe, kuaför gibi yerler, HES koduyla girme, işte Covid'siz trenler, Covid'siz uçaklar, Covid'siz işletmeler. Öyle bir yere gidiyor bu iş, çok net. Bir de Covid-19'la tedavinin ekonomik yükü araştırması İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Başkent Üniversitesi bir araştırma yapmışlar ve 12 aylık toplam yükü, sağlık ekonomisine yükü bu. 3.7 milyar lirayı aşan bir rakam elde etmişler. Evet, petrol fiyatları, küresel petrol talebi iyice düşmüştü Covid koşullarında. Tabii seyahatler, her şey kesildi ama giderek artacak diye açıklama var. Petrol ihraç eden ülkeler örgütü OPEC bu yıl yaklaşık 5 milyon 900 bin varil artış zaten saptandığını duyurmuş. Kısa vadede tabii bir düşüş olabilir yine, tam olarak açılma yapılamıyor çünkü. Ama iyimser petrol üreticiler açısından, tabii bizim açımızdan ne kadar iyimser o ayrı. Küresel ısınmayla ilgili Çin'de yapılan bir araştırma, Bilimler Akademisi ve Amerika Merkezli Bilim Dergisi Geophysical Research Letters, bunlar yayınlamışlar. 2100 yılına kadar kuzey yarımkürede kış ayları 2 aydan daha sürecekmiş efendim. İlkbahar ve sonbahar mevsimleri daha da kısalacak. Yaz ayları 6 aya çıkacak. Kavurucu sıcaklarla karşı karşıya kalacağımız öngörüsünde bulunmuşlar. Zaten hepimiz belli bir yaşa aşkın olanlar eski mevsimleri bulamamanın sıkıntısını hep yaşıyoruz. Kar olurdu bizim çocukluğumuzda. Şimdi kar yok böyle. Çok kar yağacak deniliyor. Böyle abuk sabuk 2 gün bir tuhaf karlar yağıyor. Sonra bir daha kayboluyor. Kış geçti mi onu tam anlamıyoruz. Bir acayip. Hemen yaz geliyor ya da gelmiyor. Bir de değişik her şey. Evet. Şimdi hemen uluslararası politikaya geçelim artık. Joe Biden Amerika'da kongrede 1.9 trilyon dolarlık ekonomik kurtarma paketini imzaladı. Kongreden geçmişti. İmzası zaten bekleniyordu. Ben de aktarmıştım size. Şubat sonunda temsilciler meclisi, 6 Mart'ta da Senato onaylamıştı. Yılda 75 bin dolardan daha az para kazanan Amerikalılar 1400 dolarlık doğrudan nakit yardımı alacaklar. Ayrıca işsizlikle ilgili de 350 milyar dolarlık eyaletlere, yerel yönetimlere kaynak ayrılacak. Haftalık 300 dolar işsizlik yardımını da sağlayacaklar. Eylül ayına kadar geçerli olacak bütün bunlar. Hemen New York borsası çok olumlu karşılamış Biden'ın bu yasayı onaylamasını. Yükselişle kapanmış. Dow Jones endeksinin 180 puanın üzerinde değer kazandığı 0.58 artışla bir artış kaydedildiği, Standard & Poor 500 endeksinin aynı şekilde artış kaydettiği bilgileri var. Bir de tabii ilk kez işsizlik maaşı talep edenler de Amerika'da biraz azalmış, 712 bine düşmüş. Pandemi koşullarında çok yüksek rakamlar kaydedilmişti. Biden bu imzayı attıktan sonra ulusa sesleniş konuşması yaptı. Pandemi nedeniyle Amerika'nın kapanmasının birinci yıl dönümü. Pek çok mesaj verdi. En başta tabii ki Trump yönetiminin geçen sene pandemiyi inkar etmesi nedeniyle Amerika'da durumun bu vahim boyutlara geldiği, 530 bine yakın Amerikalı hayatını yitirdi. 30 milyon Amerikalı Covid-19'dan muzdarip durumda. Dolayısıyla Trump'a yüklendi ismini vermeden. Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı, Vietnam Savaşı, 11 Eylül'den bu yana kat be kat görülmedik bir kayıp verdik Amerika'da dedi. Asya kökenli Amerikalılara Çin'den kaynaklandığı ve Trump sürekli Çin virüsü falan dediği için saldırıların arttığını, bunun çok büyük bir Amerika'ya yakışmayan bir şey olduğunu söylemiş. İlk 100 günde 100 milyon aşı sözü vardı başkanlığa seçilmesi vesilesiyle. Ama daha erken ulaşacağız. 60. günde bu hedefe ulaşacağız diyor Joe Biden'da. Önlemler 1 Mayıs'a kadar aşı hakkı, gençlerin de aşılanması, 18 yaş altın yaşın üzerindekilerin Mayıs'a kadar herkese yetecek aşı stoğu sağlanması ve 4 Temmuz'da da belli kurallara uyarak bağımsızlık, Amerika'da bağımsızlık günü bayramının kutlanması mesajları oldu Joe Biden'ın ulusa sesleniş konuşmasında. Covid-19 pandemi ağırlıklı bir konuşma oldu. Amerika'da bu arada silah kontrolünü sıkılaştırmak üzere demokratlar geleneksel olarak silahlarını, tabii çok çok fazla insan hayatını yitiriyor aslına bakarsanız sokaklardaki silahlı şiddetten, iki yasa tasarısını temsilciler meclisinin demokratların kontrolünde onaylamışlar ama cumhuriyetçiler karşı çıkıyorlar. Anayasanın ikinci ek maddesi silah, bireysel silahlanma hakkı, ona karşı olduğunu her zamanki gibi belirtiyorlar. George Floyd'un geçtiğimiz sene Haziran'da Amerika'yı birbirine katan siyahların hayatı değerlidir protestolarının ölümüyle, polis şiddetiyle, şiddeti altındaki ölümüyle tetiklemişti. Onun davasında Derek Chauvin'in yargılanmasına başlandı. Jüri seçimi olacak bir yaklaşık 3 hafta ama 3. derecede cinayeti de eklemişler mahkemede. Bir de enteresan bir vaka Amerika'dan, Georgetown Üniversitesi Hukuk Fakültesinden, ki önemli bir kurum. Zoom görüşmesi, eğitim orada da aynı şekilde. Burada iki profesör, hukuk profesörü Sandra Saylor ve David Buston siyah öğrencilerin performanslarını değerlendirirken, onların nefret ediyorum bunu söylemekten demiş Saylor, ama her sömestr başarısız olanların çoğu siyah öğrenciler oluyor. Bu neredeyse her dönem böyle oluyor. Arada iyi olanlar var ama genelde başarısızlar demiş. Georgetown kendisi ırkçılıkla suçlayıp işten atmış efendim. Diğer profesör de o da kendi algılarım mı rol oynuyor acaba burada, hakikaten çok başarısızlar, beni deliye çeviriyorlar demiş. Onu da idari izne çıkartmışlar. Bilemiyorum tabii, ırkçılık olarak, yani rengine göre başarı kriteri herhalde, öyle bir değerlendirme yapmış olsalar ki özür de dilemiş Sellers ama işten atılmış. Amerikan yönetimi dış politikasında Çin 21. yüzyılın en büyük tehdidi olarak resmen anılmış durumda. Şimdi Alaska'da ikili zirve önümüzdeki hafta. Çin'de de Çin Halk Kongresi düzenleniyor, biliyorsunuz, aktarmıştım size. Bitti ve de onun sonuçları gelecek. Sonuç açıklaması ayrıca önümüzdeki hafta değerlendireceğiz bu meseleyi ama Amerika ile zirvede buluşacaklar. Çin Komünist Partisi'nin dış ilişkiler şefi Yang Jiechi ve Devlet Konseyi Dışişleri Bakanı Wang Yi oluşacak. Wang Yi'den oluşacak Çin ekibi. 2+2 görüşmeleri Amerikan tarafında Antony Blinken Dışişleri Bakanı ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan temsil edecek. Alaska liman şehri Anchorage'da düzenlenecek bu toplantı, Çinli diplomatlar ve Amerikalı diplomatlar arasında. Çin hükümeti çok taraflı diplomasi, diyalog istiyor. Başbakan da, Li Keqiang da Çin Halk Kongresinde mesajlar vermişti bu konuda ama genel mesajlar karşılıklı eşitlik, saygı temelinde ilişkileri geliştirmek içinden verilen mesajlar. Fakat Çin tarafı pek somut sonuç beklemiyor. Obama döneminde işte Asya'ya yüzünü döndü ama Trump ticari savaşı çıkarttı. Çin açıkça büyük bir güç savaşına, Amerika açıkça büyük bir güç savaşına giriştiğini ifade ediyor hem Çin'le hem Rusya'yla. Dolayısıyla muhtemelen Biden yönetimi baskıyı iki kat arttıracak Çin'e karşı. Saptamaları Çin tarafından var. Ve tabii bekledikleri gibi Sincan meselesi, Uygurlar artı Amerika'nın Hong Kong, Güney Çin Denizi gibi temaları, ki Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki çıktı, Uygurlar, Uygurlara soykırım uygulandığı Sincan'da iddialarını dile getirdi. Tayvan, ekonomik ilişkiler, insan hakları dedi. Çin'le ilişkilerinin temeli bu olacak. Beyaz Saray'dan da böyle ifade edildi. Yaptırımlar, vize sınırlamaları gibi vurgular var. Bir de Alman asıllı antropolog Adrian Zenz, evangelist, işte neokon diyelim, o çok öne çıkıyor bu konuda ki Sincan'daki şirketler kendisi hakkında dava açtılar, itibar zedeliyor soykırım iddialarıyla ilgili olarak diyerek. Tabii Çinliler Türkistan İslam Partisi gibi terör grupları, şiddetli ayrılıkçılık ve Uygur Kongresi'nin Amerika merkezli CIA bağlantılı olduğunu söylüyorlar ve bu kampanyaların kökeninin orası olduğunu dile getiriyorlar. Bakalım önümüzdeki hafta ne çıkacak bütün bu başlıklardan, hakikaten zorlu başlıklar. Bu arada da Lloyd Austin'de Quad denilen dörtlü, Amerika, Japonya, Avustralya, Hindistan'dan oluşan güçlerle Asya'nın NATO'su diyen de var bunun için, bir araya geliyor. Güney Kore'yi de aramıza alalım diye de tartışıyorlar. Bu bağlamda dikkat çekici gelişmeler. Avrupa Birliği ise Çin vatandaşına Sincan nedeniyle yaptırım uygulama kararı almış. Henüz isimleri açıklanmamış. Rusya ile ilgili de benzer tavırlar var Batı dünyasından. Hatta Japon medyası Amerika'nın bu orta menzilli füzeler, güçler anlaşmasından çekilmişti Trump yönetimi. Japonya'ya bu füzelerden konuşlandıracağı iddiaları var Japon basınında ve Rusya derhal tepki verdi. Zaharova Dışişleri Sözcüsü, eğer bu füzeler konuşlandırılırsa Japonya'ya misillemede bulunuruz diye açıkça dile getirdi. Ve tabii hem bir kıskaç hali, Çin ve Rusya yönelik kıskaç hali de çok net hissediliyor. İsveç Savunma Araştırma Ajansı da mesela Rusya bu işlere iyi hazırlandı, NATO saldırmaya kalkarsa Ruslar bu bölgeyi ele geçirir diye bir takım planlar kurgulamış. Yani böyle şeylerde sürekli hayal ediyorlar. O oraya saldıracak, bu buraya saldıracak. Kim nereye saldırıyor? Ben ipin ucunu kaçırıyorum açıkçası. Putin'in değerlendirmeleri vardı yatırımlarla ilgili, yaptırımlarla ilgili. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra küresel ekonominin en kötü yılı olduğunu 2020'nin dile getirmiş. Ama bütün bunların kısıtlamalar ve yaptırımların Rusya'nın ithal ikameci politikalarında kararlar almaya ittiğini ve bunun faydalı olduğunu dile getirmiş. Dikkat çekici bir açıklama. Evet, Kremlin'in sitesi dahil olmak üzere pek çok Rusya devlet kurumuna siber saldırılar da tartışılıyordu. New York Times gazetesi Amerika'nın saldırı planlarına yer veren bir haber yayınlamıştı, aktarmıştım ben sizlere efendim. Avrupa'dan birkaç başlık hemen aktaralım. Avrupa üyesi, Birliği üyesi Polonya ve Macaristan, Birliğin sağcı üyeleri, daha doğrusu liberal özgürlüklerle sorunu olan muhafazakar üyeleri diye tanımlamak lazım. LGBTİ politikalarına karşı bu ülkelerde yerel politikalar farklı Avrupa'dan ve Avrupa Parlamentosu AB'nin bütününü LGBT için özgürlük bölgesi ilan eden bir karar almış. Polonya ve Macaristan tepkili bu karara. Aile politikaları üyelerin kendi içinde belirleyeceği politikalardır, siz karışamazsınız diyorlar. Diğerleri de bu insanlara, bireylere nefret ve ayrımcılığa Avrupa topraklarında yer olmadığını dile getirmişler efendim. Avrupa Parlamentosu'nda Suriye ile ilgili de bir tasarı var kabul edilen 10. yılda savaşın. Bu tasarıda siyasi çözüm çabasında BM'nin olduğu, Esad yönetiminin tutumu eleştiriliyor. insani kriz endişe verici, askeri çözüm yok deniyor. BM ateşkes mekanizması kursun deniyor. Valla BM'nin adım attığı hangi topraktan doğru düzgün bir şey çıkıyor ben çok bilmiyorum açıkçası ama Avrupa Parlamentosu bu görüşte. Suriye yönetimiyle normalleşmeye karşı çıkılıyor. Suriye halkının çok büyük acılar çektiği yaptırımların devamını savunuyor Avrupalılar. Rejim değişikliğini hedefliyorlar. Bizim istediğimiz rejim Suriye'de kurulmazsa Suriye halkına açlık çektiririz özetle diyorlar. Cumhurbaşkanlığı seçimi olacak Suriye'de, güvenmiyormuş Avrupalılar seçimlere. Rusya, İran ve Suriye eleştiriliyor. Türkiye'de ihlallerle suçlanmış bu noktada. Türkiye'de tabii Suriye topraklarında Suriye'deki otoritenin izni olmadan Rusya dolayımıyla kerhen izin vermiş bir ülke konumunda topraklarında başka bir ülkenin, başka bir komşu ülkenin güçleri daimi olarak bulunuyorlar. Belli bir bölgede biliyorsunuz. Türkiye'nin Suriye'de, Orta Doğu'da, Doğu Akdeniz'de barışı tehlikeye attığı vurguları yapılmış. Bir de müttefik olarak Suriye, Amerika'nın müttefiki Suriye Demokratik Güçleri seçilmiş. IŞİD'le mücadeleye onca insan hayatını yitirdi Suriye'de IŞİD'le savaşırken. Bir tek YPG mücadele etmiş gibi bir metin kabul etmiş Avrupa Parlamentosu efendim. Böyle bir kararı var. En son ben şeyi hatırlıyorum, Hollanda'da büyük skandal çıkmıştı hatta. Silahlı teröristlere yardım etmiş Hollanda hükümeti, kendi terör listesinde bulunanlara, Suriye'deki savaşa katılanlara. Böyle de bir ikiyüzlülük içerisinde olduklarını bu tür kararlarla net bir biçimde görüyoruz efendim. Evet, Türk dış politikası, dün Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü AB ülkelerinin liderlerinin baş danışmanlarıyla bir araya gelmişti İbrahim Kalın. Böyle Avrupa ile ilgili çeşitli girişimler devam ediyordu ama Mısır'la ilgili Mısır kanadından çarpıcı açıklama geldi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Mısır'la diplomatik düzeyde temasların başladığını duyurdu. Doha'da Rusya Dışişleri Bakanı ile Katar Dışişleri Bakanı ile görüşmüştü. Yolda geri dönerken Habertürk yazarına yapmış bu açıklamayı. Ondan önce Orta Asya turundaydı. Ön koşulsuz olduğunu savunuyor Çavuşoğlu. Mısır'ın mesela İhvan'la ilgili terör örgütleri listesinde Türkiye kucak açıyor diye şikayet ediyordu. Bir ön koşul koymadığını söylüyor. Ama tabii bağlar kopuk olunca yıllarca bir günde hiçbir şey olmamış gibi hareket etmekte kolay olmuyor gibi açıklama yapmış. Yavaş yavaş yol haritası belirlemeye çalışıyoruz demiş. Hem istihbarat hem diplomatik düzeyde temasımız var. Görüşmeler olacak demiş. Başka şeyler de söylemiş ama işte Girit modeli konuşulmadı ABD ile diye. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de daha ılımlı gördüklerini, Türkiye'ye yönelik olumsuz tutumlardan vazgeçtiklerini savunmuş. Arap medyasında pek bunların karşılığı yok Çavuşoğlu'nun. Herhalde Türk Dışişleri Bakanlığı'nın Arap medyasına karşı çabalarını arttırmasında fayda var. Çünkü böyle anlaşılmadığını söyleyebiliriz okuduğumuzda. Evet, şimdi bir Cumhurbaşkanı'nın ses kaydını vardı. Önce onu dinleyelim. Çavuşoğlu böyle dedi ama arkadaşlar Erdoğan'ın Mısır'la ilgili açıklamalarını evet bir verelim lütfen.
Tabii gönlümüz özellikle ister ki yani Mısır'la olan bu süreci çok daha güçlü bir şekilde devam ettirelim. Onun için de yapılan bu istihbari, diplomatik, bunun yanında siyasi görüşmeler netice verici olduktan sonra biz bunu çok daha ileri kademelere taşırız. Çünkü Mısır halkıyla Türk milletinin ayrı olması söz konusu değil. Herhalde Mısır halkını Yunanistan'ın yanına yerleştirmek mümkün değil. Ve bunun için de tabii olması gerek yerde görmek isteriz. Hatta daha ileri gidiyorum. Suudi Arabistan'ın şu anda Yunanistan'la bir ortak tatbikata girmesi bile bizi üzmüştür. Tabii bunu da yine Suudi Arabistan yetkilileriyle ayrıca görüşeceğiz ki bu böyle olmamalıydı, olmamalıdır diye düşünüyoruz.
Evet, Cumhurbaşkanı böyle dedi. Tabii hakikaten çarpıcı bir açıklama olduğunu belirtmek gerekiyor. Çünkü 2013'te Mısır'da İhvan yönetiminin devrildiği süreçte çok sert açıklamalar, Rabia işaretleri olmuştu. Mısır'la istihbari, diplomatik ve ekonomik olarak işbirliği sürecimiz devam ediyor diyor Cumhurbaşkanı. Ama Haziran 2019'da El-Sisi için, ben kendisi için her zaman onu söylüyorum, bir zalimdir ve bir demokrat değildir, asla görüşmem ifadelerini kullanmıştı Cumhurbaşkanı. Bu durumda tabii Türkiye'nin politikasını, bu görüşmeler, Çavuşoğlu'nun ifade ettiği görüşmeler politikasını değiştirdiği anlamına geliyor. Defalarca da benzer açıklamalar yapılmıştı. Efendim İbrahim Kalın da yine aynı şekilde Haber Global'den Candaş Tolga Işık'a söyleşi vermiş. Dikkat çekici vurgular var orada da. Özellikle Joe Biden neden Cumhurbaşkanı'nı aramıyor diye sormuş Candaş Tolga. Biraz ağır olacak ama durum eski dönemlerin aşağılık komplekslerini çağrıştırıyor. Biz bunu bu kadar önemsemiyoruz demiş. Ankara'nın Amerikan Başkanı'nın aramasını önemsemediği mesajını aldık. İbrahim Kalın'ın açıklamasından S-400'lerde Türkiye'nin geri adım atmayacağını, durup durduk yerde almadığını bu füzeleri, Katsa yaptırımlarının anlamsız ve işlevsiz olduğunu, tehdit dilinin Türkiye'yi etkilemeyeceğini söylemiş kendisi. Ama bir yandan da Amerika ile yok Girit modeli, yok o model bu model ya da en azından bir şekilde anarak konuşmak istiyor Ankara. O yüzden dikkat çekici, hangisi acaba tam olarak, biz de anlayamıyoruz. Bir gün öyle bir gün böyle olunca tam politika nedir çözemiyoruz açıkçası. Bir şey diyemeyeceğim bu konuda ama Rusya Federal Askeri Teknik İşbirliği Servisi Başkanı Dmitri Shugayev Türkiye'nin S-400 konusunda Amerika'nın büyük baskılarına karşı büyük dayanıklılık sergilediği açıklaması yapmış efendim. Türkiye ile askeri teknik işbirliğinin de ilerletileceğini dile getirmiş durumda. Evet, vaktimi biraz aştım. İsrail'den bir iki başlık aktaracağım. Çünkü İsrail seçimlere gidiyor. Dün Rafael Sadi ile konuşmuştuk, aktarmıştı. Birleşik Arap Emirlikleri'ne ben uzun atlamışım dün. Ziyaret edecekti, tarihi bir ziyaret olmamıştı. Eşinin rahatsızlığı, apandisit meselesini görmüştüm ama Ürdün hava sahasını açmamış efendim. O yüzden gidememiş. Çok çarpıcı bu tabii ki. Çünkü İsrail artık rahatlamıştı bu normalleşme, İbrahim Abraham barışı dediğimiz süreçte. Kısa sürede gerçekleştireceği açıklaması geldi İsrail'in başbakanından. 23 Mart'ta seçimler var. Yeniden seçilebilecek mi? Covid tedbirleri işlemiş gözüküyor. Bu normalleşme her ne kadar Ürdün izin vermeyince Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidememiş olsa bile devam da ediyor gibi gözüküyor. O da Macaristan ve Çekya liderlerini ağırlamış. Covid konusunda Covid pasaportu vesaire pek çok işbirliği yolu arayışı var İsrail'le. Bu vesileyle mesajları var. Bir de eşiyle sözleşme yaptığı iddiası ortaya düştü. Sara Netanyahu çok İsrail'de tartışmalı bir figür. Öyle bir sözleşme yapmış ki iddiaya göre bunu da eski ticari sivil havacılık başkanı yardımcısı David Arzi dile getirmiş. Yalanladı tabii Netanyahu tarafı ama İsrail seçimleri öncesinde gündeme bomba gibi düştü. Burada iddia o ki sözleşmeyi hazırlayan avukatı David Shimron, o da yalanlıyor, ona atfediliyor. Sara Netanyahu'ya İsrail'de o kadar geniş yetkiler verilmiş ki iç istihbarat servisi Shinbet, dış istihbarat servisi Mossad, İsrail ordusunun başındaki atamalar dahil hepsine müdahil olabilecek şekilde. Ayrıca mali kaynakların kullanımı kredi kartına kadar, çok acayip bir şey. Netanyahu'nun tahtı sarsılmaya, sallandırılmaya çalışılıyor gibi bu iddialardan, ki yalanladılar, izlenimi ediniyor insan. Evet, vaktimizi biraz aştık. Yemen'i konuşacağız birazdan. Obama döneminde başladı 2015'te Yemen Savaşı. 6. senesinde Mart 2015'te başlamıştı. Bu süre içerisinde Orta Doğu'nun en fakir ülkesini cehennem yerine çevirdiler. Hala savaş bitmedi. 400 bin çocuk açlıktan ölme tehlikesi altında, kolera patlatıldı ama Husiler diye anılan Ensarullah hareketi Suudi Arabistan bloğuna, çıplak ayaklılar deniliyor artık, karşı durdu. Savaş Suudi topraklarına bile taşındı diyebiliriz efendim. Birazdan Emrah Çete ile Erman Çete ile konuşacağız Yemen'i. Amerikan yönetimi Husileri terör örgütü listesinden çıkarttı. Barış sağlamaya çalışıyor ama işi çok zor galiba efendim. Bir müzik dinleyelim biraz. Az sonra Erman Çete ile burada olacağız. Bizden ayrılmayın.
That will lead you when we're apart.
Eksende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıkça başlamış. Yarım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden. Profesör Hüseyin Bağcı ile değerlendirdik. Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişkisi. Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Evet, Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefon hattımızın diğer ucunda gazeteci yazar Erman Çete var. Hoş geldin yayınımıza Erman.
Hoş bulduk, iyi yayınlar.
Çok teşekkür ediyorum katıldığın için. Şimdi 2015 Mart'ı 6 sene doluyor artık değil mi? Yemen Savaşı, dünya, Orta Doğu'nun göbeğinde çok önemli petrol sevkiyatlarının yapıldığı boğazların kritik stratejik önemi de büyük bir ülke. Suudi Arabistan orada görev süresi çoktan sona ermiş. Aslında istifa bile etmiş bir devlet başkanı Mansur Hadi kastediyorum. Gerekçe göstererek, yeniden iktidara getirmeyi gerekçe göstererek bu savaşı açtı, başlattı ve 6 senede bütün imkanları Amerika'dan alınan inanılmaz miktardaki silahlara, hatta Obama döneminde Obama'nın başlattığı işte İran'la nükleer anlaşmayı kolaylaştırmak gibi gerekçeler öne sürüyorlar ama bilemiyoruz ne kadar doğru. Obama yönetiminin de destek verdiği savaşı 6 yıldır kazanamadı. Şimdi gelinen noktada son dönemde Yemen'den Ensarullah Hareketi'nin Suudi toprakları tesislerini hedef aldığı bir boyuta vardı. Öncelikle Ensarullah bu savaşı kazanabilir mi diye soracağım. Çünkü geçmişte böyle mucizeler de oldu, çok güçlü, her türlü silah teçhizat olan ülkelerin yenilmişliğini de dünya gördü. Sağdaki durumu da sen takip ediyorsun, biliyorum yakından. Son dönemde Suudi Arabistan'a verilen yanıtlar bize ne anlatıyor? Var mı böyle bir ihtimal? Tabii Yemen'de yarattığı yıkım da ortada. Merak ediyorum öncelikle hem sağdaki durum ve senin görüşlerini.
Evet, evet. Ya bu sorunun cevabı için herhalde öncelikle yani Ensarullah'ın savaşı kazanıp kazanamayacağı sorusunun cevabı Ensarullah'ın ne istediği ve Yemen siyasetinde nasıl bir yer tutulduğuyla alakalı herhalde. Çünkü şimdi hava şu, en azından Batı medyasında ya da Batı medyası, Batı ile birlikte hareket eden Arap medyası, hatta Türkiye'deki iktidara yakın medyanın çizdiği tablo şu: bir yanda İran destekli Husiler var bir tarafta, diğer tarafta da Yemen'in meşru hükümeti ve meşru devlet başkanı, cumhurbaşkanı Mansur Hadi bulunuyor. Bu tablo çok çarpıtılmış bir tablo bir kere. Sen girişte söyledin zaten, aslında Mansur Hadi'nin vekaleten yaptığı cumhurbaşkanlığı görevi çoktan sona ermişti. Hatta sonrasında 2014 yılında evet Ensarullah'ın bir sağınağı ele geçirme durumu var ama onun sonrasında da Hadi, Ensarullah ve diğer belli başlı bütün siyasi partilerin bir araya geldiği bir diyalog görüşmeleri yapılmış ve o Hadi'nin çekilmeyi kabul ettiği anlaşma ve sonra işte bir hafta sonra tekrar Suudi desteğiyle dönmeyi planlamasından, onun öncesinde zaten Ensarullah, Hadi ve diğer siyasi partiler bir anlaşmaya varmıştı. Yani kronoloji şuydu aslında. 2011 yılında Arap Baharı Yemen'e ulaştığında Körfez İşbirliği Teşkilatı, Suudi Arabistan'ın liderliğindeki Körfez İşbirliği Teşkilatı, çok uzun yıllardır Yemen'i yöneten Ali Abdullah Salih'i çekilmeye zorlamıştı. Sonra Mansur Hadi vekaleten Salih'in yerine gelmişti. 2012 yılındaki seçimlere tek aday olarak girmiş ki bu da Körfez İşbirliği Teşkilatı'nın planları doğrultusunda yapılmıştı. Evet. Bir geçiş süreci için Cumhurbaşkanı seçilmişti ve 2014 yılında görevi bitmesine rağmen 2015'e kadar ülkeyi fiili olarak yönetmeye devam etti. Şimdi Ensarullah burada yaptığı şey şu değildi: biz tek başımıza ülkeyi yönetelim. Çünkü biliyorsunuz işte Suudi Arabistan Ensarullah'ı İran destekli bir darbe yapmakla suçluyor Mansur Hadi'ye yönelik. Ama Ensarullah hiçbir zaman biz tek başımıza ülkeyi yönetelim diye bir talepte bulunmadı. Aslında bilakis bir Ensarullah'ın genel ideolojik eğilimi ya da genel söylemleri İslami ya da İran'a benzer bir İslami yönetim modelinden ziyade daha milliyetçi, popülist, içeride ulusal birlik ve ulusal egemenlik taraftarı, dışarıda da ABD'ye ve İsrail'e yönelik bir düşmanlık belirliyor Ensarullah'ın faaliyetlerini. Evet. Ve içeride de aslında düşman olduğu, uzun yıllarca savaştığı Ali Abdullah Salih ve onun güçleriyle birlikte 2015 yılından itibaren ittifaka gittiler. Hatta evet, güneyli hareketlerle, güneyli bazı solcu hareketlerle de ittifak yaptılar. Yani esasında Ensarullah bir Yemen direnişi diye tabir edilen bir şeyin, ittifak sisteminin içerisinde önemli bir yer kaplıyor. Ama
Erman,
hareket etmiyor.
Evet, Erman, peki neden dünyada Husiler deyip geçiyorlar? Herkes öyle biliyor yani. Bir Husiler evet, var orada gibi.
Yani muhtemelen bu Yemen'e yönelik saldırıyı ve işgal, ABD destekli işgali meşrulaştırmaya yarıyor. Çünkü İran desteği dendiği zaman, ki yani hatırlayalım, 2015 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan da bir açıklama yapmıştı ve İran'ın bütün Orta Doğu'yu ele geçirmeye çalıştığını, Yemen'de Husilerin mezhepsel, İran destekli bir mezhepsel çatışma yürüttüğünü, bir Şii-Sünni çatışmasına yol açtığını iddia ediyordu. Ve evet, işte İran ve Husilerin, onun desteklediği Husilerin Yemen'de yaptıkları Suudi Arabistan'ı, Körfez'i rahatsız ediyordu. Yani aslında bir Husi egemenliği var düşüncesi, bu böyle lanse edilmesi, bütün savaşın, Yemen'de gerçekleşen her şeyin aslında bir manipülasyon gibi evet, görebiliriz.
Türkiye de biraz tutumunu değiştirdi. Şimdi Amerika'nın tutumunu soracağım ama sonra da, madem Erdoğan'ı da hatırlattın. Sonra birdenbire Türkiye'de Yemen'le ilgili birkaç sene önce kampanyalar falan yapılmaya başlandı. Halbuki benim tabii ki bu konuda bilgim çok sınırlı ama Husilerin Şiilerden çok Sünnilere de yakın bir şey olduğu söylenir, yapıda olduğu söylenir. Ama zannedersem bir ıslah partisi var Yemen'de. Onlar biraz herhalde bölge jeopolitiğine göre oynuyorlar bu işi. Türkiye'de böyle bir çark etme durumlarını nasıl değerlendirmek gerekir sence?
Yani şöyle, çok bölgesel gerilimlere bağlantılı bir yer değiştirme var Türkiye'nin siyasetinde. Çünkü işte az önce bahsettiğim açıklamayı Erdoğan 2015 yılında yaptı ve bunu 2015 yılında Tahran ziyaretinin hemen öncesinde böyle bir açıklama yapmıştı. Yani eğer İran'da benzer bir şekilde karşılık verseydi Erdoğan'a, muhtemelen yeni bir krizimiz olacaktı ama Tahran bu sözlere aynı şekilde karşılık vermemeyi tercih etti. Esas gerilim, yani Suudi Arabistan, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki gerilimin boyutlandığı bir dönemde, işte Suudi Arabistan, BAE ve Mısır Türkiye'nin Barış Pınarı harekatını, Suriye'deki harekatını kınamıştı. Onun üzerine de Erdoğan, siz önce bir Yemen'de yaptıklarınıza bakın. Bu dediğim de 2019 yılında oluyor. Aynaya baksın Suudi Arabistan, Yemen'i bu hale siz getirdiniz, Yemen'i yerle yeksan ettiniz filan gibi şeyler yapmıştı. Ama son zamanlarda da herhalde gördüğümüz kadarıyla Türkiye'nin Körfez ülkeleriyle arayı düzeltmeye çalışması, buna İsrail ve Mısır'la arayı düzeltmeye çalışması da dahil. Çünkü Suudi Arabistan'ın biliyorsunuz gayri resmi bir ekonomik boykotu Türk ihracatını çok büyük oranda etkiledi. Zaten kırılgan bir ekonomik zemin üzerinde ilerliyoruz. Ve Suudi Arabistan'la Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu boykotu da, adı konulmamış boykotu da Türkiye'yi çok etkiledi. Türkiye Körfez ülkeleriyle tekrar işbirliği kurmaya çalışıyor. Bunun bir ucunda şimdi o az önce bahsettiğin Suudi Arabistan'ın içerisine yönelik, Dammam'a yönelik Yemen'den gelen saldırıyı Türk dışişlerinin kınaması, işte sosyal medyada özellikle işte Katar'a yakın kimi yayın kuruluşlarının ya da işte ÖSO'ya, Özgür Suriye Ordusu'na yakın kimi hesapların Türkiye'nin Yemen'e ÖSO kuvvetlerinin göndereceğini, Islah Partisi'nin yanında savaşmak üzere, ki Islah Partisi şeyin Müslüman kardeşlerin Yemen kolu olarak bilinir ama tam senin de dediğin gibi Islah Partisi aslında Zeydi diye bilinen, ataları Zeydi diye bilinen bir aşiretler konfederasyonunun desteğiyle hareket ediyor. Yani bu Şii-Sünni meselesi biraz ilginç gerçekten. Çünkü Zeydileri Şii olarak görmek, senin dediğin gibi yani ya da İran'da yaygın olan 12 imamcı Şiiliğe yakın evet. olarak görmek, işte Rum Ortodoksluğunu Katolikliğe yakın olarak görmek gibi bir şey oluyor aslında. Birbirlerinden çok alakasız şeyler. Bunu şunun için söylüyorum, yani İran'a sürekli bir mezhepçi göndermesi yapılıyor ama İran'ın bölgedeki ittifak sistemine baktığımız zaman işte Hamas da bir yerde duruyor. Filistin'e verdiği destek de bir yerde duruyor. Burada esas olan mesele şey açık, yani Ensarullah'a işte Yemen'in Hizbullah'ı deniyor vesaire. Yemen'in, yani Ensarullah'ın kendisini İran'ın merkezinde durduğu Ortadoğu'daki direniş ekseni denilen ittifak sisteminin bir kenarına yerleştirdiği açık. Bunda hı hı. herhangi bir şüphe yok. Ama öte yandan Ensarullah'ın gelişimine baktığımız zaman çok açık bir şekilde, işte özellikle şimdi Yemen'in tarihine girmek için belki çok zamanımız yok ama
evet.
Yemen'in 1990 yılındaki birleşmesinden sonra işte Güney Yemen ile Kuzey Yemen arasındaki gerilimler, işte Suudi Arabistan'ın o neoliberal dönemde Yemen'in içine doğru yayılması ve 2000 yılında Yemen ile Ali Abdullah Salih ile Suudi Arabistan arasında imzalanan bir sınır anlaşması.
Evet.
Bu sınır anlaşması sonrasında Yemen ile Suudi Arabistan sınırındaki otlaklar, işte su kullanımı vesaire gibi şeyler, Yemenli o bölgedeki aşiretlerin, köylülerin aleyhine gelişmeye başladı ve aslında Husi direnişi denilen şey ilk başta Ali Abdullah Salih ile Suudi Arabistan'ın bu sınır anlaşmasına yönelik bir isyan olarak ortaya çıktı. Yani naif bir köylü.
Sosyoekonomik temelli aslında, değil mi bütün bunlar? Ama bu sanki bir böyle mezhep sosuyla biraz da hatlar karıştırılarak sanki sunuluyor. Peki vaktimiz azalıyor, o yüzden Amerikan yönetimini de sormak istiyorum. Çok detaylı da bilgiler verdin, çok teşekkürler. Türkiye'de Yemen diye konuşuluyor ama aslında nüansları, farkları kimse de bilmiyor. Aslında dünyada da bilen var mı diye sormak lazım tabii ki. Amerikan yönetimi Biden tabii Kaşıkçı davası yüzünden Suriye'sine çok sert çıkacak zannediyordu herkes. Olmadı. İnsan hakları dediğimiz şey jeopolitik ve real hakikatler yanında tabii ki hiçbir anlam taşımıyor. Türkiye için de taşımıyor. Amerika için de çok konuşuyorlar ama taşımıyor. Bu örnekler bize gösteriyor. Şimdi Trump Husileri, yani Ensarullah hareketini terör örgütleri listesine koymuştu. Geçmişte diplomasi de yürütülmüş bir şekilde. Şimdi de Biden yürütüyor. Çıkarttılar. Yaptıkları tek şey aslında herhalde listeden çıkartmak Ensarullah'ı. Biraz tabii Suudi Arabistan'ın yarattığı bu savaş ve kazanamadığı, üstelik kanırttığı bu savaşı herhalde Amerikalılar çok uygun görmüyorlar bölge politikalarına. Ama öte yandan da diplomasiyi tetiklemeye çalışıyorlar. Bir araya geldikleri haberleri de gördüm ben Ensarullah yetkilileriyle Amerikalı diplomatların. Çok da kolay gözükmüyor. Neden? Sen nasıl görüyorsun? Ya da Biden'ın iyi niyetli girişimi diyebilir miyiz buna? Bir sonuç verebilir mi? Çünkü Suudileri de savunmaya devam edeceğiz diye vurgu yapıyorlar. Ne dersin?
Biden'ın malum açıklamasında, yani Ensarullah'ı terör örgütü listesinden çıkartması ve sonrasında Suudi Arabistan'ın ofansif operasyonlarına destek vermeyeceğiz açıklaması yaptı. Hı hı. Ekledi ama sonrasında dedi ki Suudi Arabistan Krallığı'nın kendini savunma hakkına, işte toprak bütünlüğüne vesaire bunu korumasına destek vermeye devam edeceğiz dedi. Şimdi ama öte yandan açık, yani Yemen'deki Suudi Arabistan'ın Suudi Arabistan Savaşı'nda Suudi Arabistan'ın yalnız kalmaya başlama emareleri gösterdiği açık. Bunda hem Yemen direnişinin payı var, hem hı hı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin aslında Ensarullah'la bir tür aslında zımni bir ateşkese varmasının da payı var. Çünkü biliyorsun Güney Yemen şu anda fiili olarak evet. Yemen'in kalanından ayrılmış durumda. Bir geçiş hükümeti yönetiyor, Aden evet. merkezli ve aslında Birleşik Arap Emirlikleri'nin 2000'li yıllardan beri çok büyük yatırımlar yaptığı, işte o Aden Limanı, Hadramut vesaire gibi yerlerde çok açık biçimde Birleşik Arap Emirlikleri'nin vekilleri yönetiliyor ve bayağı aslında bir süre önce de zaten askerlerini, en azından Suudi Arabistan'ın oluşturduğu koalisyondaki askerlerini çekmeye başladığını söylemişti. Şimdi ABD'nin bu tutumu, Biden yönetiminin, muhtemelen şöyle değerlendirebiliriz. Yemen'den ibaret olmayan daha geniş bir bölgesel yeniden organizasyon ihtiyacıyla alakalı. Yani çünkü işte Erdoğan'la olan ilişkisi de benzer bir yerde duruyor. İşte İsrail'de Netanyahu ile olan ilişkisi benzer bir yerde duruyor. Mısır'da Sisi ile ve Suudi Arabistan'da da Muhammed Bin Selman'la olan ilişkisi benzer bir yerde duruyor. Yani ABD 2011 yılında Abdullah Salih'i Obama yönetimi çekilmeye zorladığı zaman da benzer bir stratejiyle hareket ediyordu aslında. Bu şöyle denebilir, yani İran'ın kanatlarını kırarak, sivri yerlerini törpüleyerek ve bölgede uzun yıllardır Amerikan müttefiki olan ama belli ki halklar nezdinde, kendi halkları nezdinde çok işe yaramamaya başladığı görülen kimi hükümetleri yeni bir ittifak sistemi içerisinde buluşturmak. Burada Müslüman kardeşlere çok özel bir yer biçmişti o dönemki yönetim. İşte Türkiye ve Katar'ın bölgedeki rolü yükselmişti vesaire vesaire. Şimdi Biden yönetimi açısından da bu savaş bir kere çok maliyetli bir hale geldi. Suudi Arabistan için de öyle, Baye için de öyle. Bu maliyeti ortadan kaldıracak ve aynı zamanda işte Babel Mendeb gibi bölgeleri, buradaki ticari akışı tekrar garanti altına alabilecek bir yeniden yapılandırmaya gitmekte fayda olduğunu düşünüyorlar gibi geliyor bana. Çünkü son bir şey olarak ekleyeyim bunu.
Evet.
Yemen'i ya da Güney Arabistan diyebileceğimiz bölgeyi Körfez'in yanı sıra Doğu Afrika'yla, Afrika boynuzuyla birlikte de düşünmemiz gerekiyor. Çünkü çok büyük yatırımlar yapıldı şeyle, Yemen ve Arap Yarımadası'yla Doğu Afrika'yı birbirine bağlamak için. Bunda Katar'ın, Bayen'in ve Suudi Arabistan'ın çok büyük payı var. Bunlar işte Eritre, Somali vesaire gibi, evet, Doğu Afrika ülkelerinin bakir toprakları, ucuz iş gücü vesaire, Körfez ülkelerinin ekonomik gelişimi, tüketimi vesaire için çok kritik önemde ve bunları birbirine bağlamak için Yemen meselesinin bir şekilde çözüme ulaştırılması gerekiyor.
Çok teşekkür ediyorum. Süremizi çok aştık ama çok faydalı bilgiler oldu. Analiz için de çok çok teşekkür ediyorum Erman Çete.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
Evet, Yemen meselesini konuştuk ama aslında Yemen derken bütün Arabistan ve Kuzey Afrika, Doğu Afrika hattının stratejisi de çıkıyor ortaya. Çok önemli noktalara işaret etti Erman Çete bizlere efendim. Biraz geciktik tabii yine ama bir şarkıyla da çıkalım acık diyelim. Haftaya pazartesi günü görüşmek üzere, hoşça kalın.
Spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know the score. On and on, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind the curtain. Whatever happens,
Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz
var.
Biraz da Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.